Ayırım 44. Sayfa 479. Bölüm 8. 1. Londra. Uzun, yorucu ve zor bir yaşamı olmuştu. Paul Harrington'ın muhteşem serveti, şaşalı ve tantanalı sürdürdüğü hayat kolay elde edilmemişti. Başarının arkasında her zaman çok çalışmanın, bitip tükenmeyen azmin ve ihtirasın rolü olmuştu. Asıl sır dengede kalmak değil, başarı çıtasını daima daha üst seviyelere çıkarma isteğindeydi. Paul de 70 yaşına kadar hep bunu yapmıştı. Azmi onu yükseltmiş, doruklara taşımıştı. Başarılı olmak için her şeyi yapmış, önüne çıkan her engeli yıkmasını da bilmişti. Masanın üstündeki viski bardağına iki parmak su ilave etti. Gözlerini kısarak geçmişinin yıllar önceki devrelerine gitti. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu ama bugünkü erişilmez servetine ailesinin katkılarıyla değil, mutlak kendi çabalarıyla erişmişti. Hiç ihtiyacı olmadığı halde 15 yaşından beri çalıştığını anımsadı. Çocukluğunu, gençliğini ve şimdiki halini düşündü. Korkunç bir tempoydu, hiç durmamıştı. İçkisinden ufak bir yudum aldı. Bu yaşında bile başarıya açtı. Yenilgiye asla tahammülü olamazdı. Hafifçe dudakları gerildi, gülümsedi. Yine kazanacaktı. Bakan Jeffrey Drake asla onu durduramazdı. Bu badireden de sıyrılmayı başaracaktı, her ne pahasına olursa olsun. Ne ondan ne de peşindeki Rus mafyasından korkuyordu. Yıllardır başarısının en büyük nedeni işte bu cesareti ve aldığı kararları uygulamadaki hırsıydı. Viskisinden ikinci yudumu alırken içindeki kararlılığa rağmen durumun kaba bir analizini yapmaya çalıştı. Hafif bir sıkıntı hissetti içinde. Yine sol omuzundaki o sancı nükseder gibi olmuştu. Yeleğinin cebindeki ilaç kutusunu çıkararak dilinin altına ufak bir hap attı ve emmeye başladı. Şu anda en ciddi düşmanı 6 aydır yavaş yavaş teklemeye başlayan kalbiydi. Durumu karısından ve çocuklarından gizlemişti. Tek bilen özel doktoruydu. O da aktif çalışma hayatını bırakmasını ve bir köşeye çekilerek sakin bir hayat sürmesini istiyordu hep. Ama doktorun isteği olanaksız bir şeydi. Bir süre omuzundaki sancının geçmesini bekledi. Ama aksi oldu. Ağrı şimdi de sol koluna doğru kaymaya başlamıştı. Doktorun tavsiyesi gerginlikten ve stresten uzak kalmasıydı. Harrington, acı acı yoksa artık o zaman geldi mi diye düşündü. İmkansız görünüyordu şimdilik. Başındaki bu badireyi atlatmadan huzurlu bir yaşama geçemezdi. Lanet olsun diye mırıldandı. Durum hiç de iç açıcı değildi. Bu kez yanlış atlara oynadığını hissediyordu. Bakanlığa yaptığı ihbar olumlu sonuç vermemiş, MI6 başkanı ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar alamamıştı. Lord Blake'in kendisinden baskın çıktığını görüyordu. Wilson başarılı sonuçlar alamamıştı. Planı yürümediği gibi bir de Londra'daki Rus mafyasının adamlarından tehditler alıyordu. Sol kolunu ovuşturmaya başladı. İlaç az sonra etkisini gösterdi. Beklemeye başladı. Nitekim 5-6 dakika sonra kolundaki sancı hafiflemeye yüz tuttu. Bu sefer de ağrıları ciddi bir krize yol açmadan atlattığını hissetti. Rahatlamıştı şimdi. Kısa bir tereddütten sonra telefonu açarak sekreteri Kim Winter'a bağlanması için bir numara verdi. Bağlantının kurulmasını beklerken ince parmaklarıyla masanın üstünde tempo tutmaya başladı. Az sonra sekreterinin her zamanki baygın sesini işitti. "Numara cevap vermiyor efendim. Deneyeceğim başka numara var mı?" diye soruyordu. Gözlerini dalgınlaştıran Harrington, "Hayır Kim?" dedi. Gerçekten de elinde o şahsa ait başka telefon numarası yoktu. İç hattı kapatınca boş nazarlarla etrafa bakınmaya başladı. Zaman artık kesinlikle aleyhine işlemeye başlamıştı. Sinirlerine hakim olmalıydı. Kalp ağrısının tekrar başlamasından çekinerek gevşemeye çalıştı. Olmazsa son kozunu oynayacaktı. Aslında bu şansı en sona bırakmak istiyordu ama akşam vakti omuzuna ve koluna saplanan ağrılar nedense onu paniğe sevk etmişti. Yeniden telefonu açarak Kim Winter'a "Hemen beni Sayın Bakan Jeffrey Drake'e bağla," dedi. "Çok önemlidir Kim, mutlaka bul onu." "Emredersiniz efendim." Paul Harrington dilinin altına bir hap daha atmak istedi. Az sonra kopacak kıyametin kendisini nasıl sinirlendireceğini biliyordu. Eli ilaç kutusuna gitti ama son anda hapı almaktan vazgeçti. Doktoru ancak ağrı şiddetlendiği zaman kullanmasını önermişti. Telefonu çalmaya başladı. Harrington derin bir nefes aldı. Sekreteri teması kurmuş olmalıydı. Boğazı kurumuş, elleri hafiften titremeye başlamıştı. Genzini temizledi, telefonu açar açmaz Lord'a nasıl bir taktik uygulayacağını son bir kere beyninden geçirdi ve almacı kaldırdı. Kim? Üzgünüm efendim fakat Sayın Bakan makamında yoklar. Müsteşarı az evvel bakanlığı terk ettiğini söylüyorlar dedi. Müsteşar Bey'le görüşmek ister misiniz? Bunu beklemiyordu Harrington, sarardı birden. Vaktin hiç farkına varmamıştı. Hayır dedi, bana bakan lazım. Lütfen evinden ara. Kim Ayze'yi kapatıp masasının üzerindeki telefon defterini açtı. Bakanın ev numarasını ararken patronunun ne kadar stres içinde olduğunu sesinden anlamıştı. Jeffrey Drake, bakanlığındaki mükellef odasında müsteşarının yüzüne sırıtarak baktı. Adamın ne düşündüğünü bilmiyordu o anda ama onun gibi üst düzey bürokratlar bu tür atlatmalara her zaman alışık kimselerdi. Müsteşar Richard Wood, yüzünden eksik olmayan vakur edasıyla, ''Mr. Harrington'ın sekreterine burada olmadığınızı bildirdim Sayın Lord'um.'' dedi. ''Başka emriniz var mı?'' ''Hayır Richard, fakat Paul Harrington şu birkaç gün beni sık sık arayacaktır. Her seferinde uygun bahanelerle onu atlat. Kendisiyle görüşmek istemiyorum.'' Müsteşar başını saygıyla eğerek, ''Tabii Lord'um.'' dedi. Bakan, makam odasında yalnız kalınca koltuğuna yaslanarak hınzırca sırıttı. Yaşlı yüzünde mutluluk gülücükleri hasıl oldu. Küçük fahişesi anlaşılan işe yaramıştı. Ona verdiği emirleri kızın aynen uyguladığını düşündü. Harrington'ın telaşa kapılıp hemen kendisini araması bundan olmalıydı. Ellerini yeleğinin cebine geçirip ayağa kalktı. Makam odasının geniş penceresinin önüne yaklaştı. Artık Harrington'ın kaybettiğini biliyordu. Şimdi bütün her şeye hakim olan kendisiydi. Çok yakında eski arkadaşının kesin çöküşünü görecekti. Planı tutmuştu, keyiflendi. O gerçekten de hipotenüsün ta kendisiydi. Küçük yaşlarından beri matematiğe, özellikle de geometriye çok düşkündü. Eğitimi sırasında eski Yunan filozoflarından, matematikçilerinden etkilenmişti. Bilhassa Pythagoras ekolüne hayrandı. Zaten küçük sır evrakına da bu nedenle hipotenüsün karesi kod adını takmıştı. Tamamen sembolik bir yaklaşım. Pisagor teoremlerine göre dik açılı bir üçgenin hipotenüsünün, parantez içinde uzun kenarının karesi, karşısındaki iki kenarın karelerinin toplamına eşittir. Burada iki dik kenarı Harrington ve Rus mafyası, hipotenüsü ise kendisi temsil etmekteydi. Aslında o kendini hipotenüsten de güçlü ve kudretli kabul ediyordu. Ortada bir eşitlik yoktu. O, üçgenin iki kenarından fazlaydı. Sevinci neredeyse cinsel arzularını harekete geçirmişti. O an Jessica'yı yanında istedi birden. Kuruyan dudaklarını diliyle ıslattı. Jessica müthiş bir dişiydi. Harrington rahatlayamamıştı bir türlü. Gerginliğinden sıyrılamıyor, sinirlerini yatıştıramıyordu. Bardağındaki viskiyi sonuna kadar bir dikişte içti. Sekreteri Kim, bakanı evinde de bulamamıştı. Nereye gitti bu lanet olası diye homurdandı. Yoksa Wilson'ın ayarladığı kızla dairelerinden birinde gönlünü mü eğlendiriyordu? Yine telefona sarıldı. Bu akşam kimi arasa bulamıyordu. Direkt hattan Wilson'ı aradı. Zilin ikinci çalışında açılmıştı telefon. Adamın sesini tanıyınca rahat bir nefes aldı. İçinde biriken tüm hıncı Wilson'dan çıkarmamak için kendini zor tutuyordu. ''Hemen buluşmamız lazım.'' dedi, dişlerinin arasından söylenerek. Peter Wilson, başının dertte olduğunu sezinler gibi oldu. ''O kadar önemli mi Mr. Harrington? Yarına kalamaz mı acaba?'' ''Kalamaz, çok acil.'' ''Pekala öyleyse, hiç olmazsa konuyu biraz açıklayabilir misiniz?'' ''Hayır, olmaz.'' ''Anladım efendim. Nerede buluşacağız?'' ''Piccadilly'de. Seni Ritz Oteli'nin önünden alırım yarım saat sonra.'' Harrington telefonu kapattı. Yarım saat sonra tam Ritz Oteli'nin önünden Wilson Harrington'ı Rolls Royce'una bindi. Ara cam yine kapalıydı. Wilson belli etmemeye çalışarak kuşkuyla bankacıya baktı. Yaşlı adam hala gergin ve sinirliydi. Wilson onu beklerken kendisini savunacak sebepleri bulmaya çalışmıştı. Harrington araba hareket eder etmez, ''Beni hayal kırıklığına uğrattın Wilson.'' diye homurdandı. ''Senden daha mükemmel düzeyde iş beklemiştim, çok yazık oldu.'' Önüne sunduğum çok büyük bir fırsatı teptin. Anlamıyorum efendim, bana niye serzenişte bulunuyorsunuz? Bankacı dik dik adamı süzdü. Niye mi? İstediklerimin hiçbirini yerine getiremedin. Harrington'ın haklı olduğunu biliyordu ama durumu idare etmesi ve biraz daha zaman kazanması lazımdı. Bazı aksilikler olduğunu kabul ediyorum. Fakat amaca ulaşmamız artık gün meselesi. Endişelenmenize gerek yok. Hayır Wilson, zamanımız kalmadı. Bankacının sesi çok kararlı çıkmıştı. Wilson, onun yeni bir planı olduğunu anladı. Ne yapmamı istiyorsunuz? İşi bu gece bitirmeni. Bu gece mi? Olacak şey değildi. Hele Bakan Jeffrey Drake, Jennifer olayını artık anladıktan sonra Lord şimdi yanındaki fahişeyi kesin aleyhine tertipler hazırlayan bir suçlu olarak görüyordu. Bu gece imkansız Mr. Harrington diye fısıldadı. Kızı daireye sokamam. Bankacı kaşlarını çatarak adama baktı. Kasa işini unut artık, o belgenin önemi kalmadı. Wilson irkildi. Bu ani buluşmanın başka bir sebebe dayandığını anlamıştı. İstediğiniz nedir? Diye sordu. Sıradan bir kaza Wilson. Adam hafiften ürperdi. Aklına çok kötü şeyler geliyordu. Ne kazası efendim, anlayamadım, diyebildi. Jeffrey Drake'in bir kazaya uğramasını istiyorum, hem de bu gece. Wilson'ı soğuk terler bastı, kekelemeye başladı. Yo, Mr. Harrington, bunu benden istemeyin. Bu isteğiniz beni aşar. Siyasi bir cinayet. Yapamam. Kesinlikle olmaz. Bankacı alaycı bir şekilde kendisine bakıyordu. Her ne kadar dudaklarında tebessüm izleri varsa da gözleri buz gibi soğuktu. Karar vermeden önce iyi düşünmeni tavsiye ederim Wilson. Benim için olduğu kadar bakanın ortadan kalkması senin için de çok önemli. Wilson bocalayarak, benimle bakan arasında bir bağ kuramıyorum efendim. Neden benim için önemli olsun? Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Wilson. Teklifime sıcak bakacağını sanmıştım. Nasıl olur? Benden hükümetin bir üyesini öldürmemi istiyorsunuz. Bu çok önemli bir suç. Cezası müebbet hapse kadar gider. Harrington sırıttı. Yakalanırsan dediğin doğru. Ama benim bankama ortak olma şansını da başka türlü elde edemezsin. Wilson göz ucuyla bankacıya baktı, afallamıştı. Yani bana ortaklık mı teklif ediyorsunuz? Evet, büyük miktarda hisse senedi devri. Sizin hisseleriniz mi? Hı. Şey efendim, bu dikkat çekmez mi? Hele cinayet olayından sonra. Polisin şüphelenip peşime düşmesini istemem. Polis bundan niye şüphelensin ki? Bankamdaki hissemden dilediğimi satmakta özgür değil miyim? Bu doğru ama cevap ver Wilson, hem de hemen şimdi. Bunun sana tanıdığım son fırsat olduğunu söylemiştim. İstesem gecenin bu saatinde bile işi yapacak kişi ya da kişileri bulabilirim. Hiç zorluk da çekmem. Teklifime balıklama atlayacak bir yığın insan tanıyorum. Peter Wilson yutkundu. Teklifin cazibesine rağmen birden evet diyemedi. Bankacının isteği başına büyük belalar açabilirdi. Kafası durmadan çalışıyordu. Aslına bakarsa bu ömrü hayatında karşılaştığı en büyük teklifti. Reddetmek tek kelimeyle enayilik olacaktı ama korkuyordu da. Bu işi tek başına yapamazdı. Çok güvenilir bir yardımcıya ihtiyacı olacaktı. Kimi bulabilirim diye düşündü. Aklına Robert Keith'ten başkası gelmiyordu. O iyi bir profesyoneldi fakat son işinde hata yapmıştı ve şu anda Jessica Stowe'u ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Acaba işini bitirmiş miydi? Ayrıca Keith çok açgözlü bir herifti. Yeni işin bir bakan olduğunu anlarsa kendisinden çok büyük bir meblağ isterdi. Tabii işi de kabul ederse. Cevap vermekte zorlandı. Evet diye sordu Harrington, kararın nedir? Ne alacağım bu işten? Bankacı sırıttı. Hisselerimin dörtte birini. Wilson iyice şaşkına döndü. Bu miktar aklının köşesinden bile geçiremeyeceği büyük bir servetti. Bir anda İngiltere'nin sayılı zenginlerinden biri olacaktı. Şaşkınlığından sıyrılmaya çalıştı. Pişkin bir edayla, ''Bunun pound olarak karşılığı nedir?'' diye sordu. Harrington yarattığı etkiyi anlamıştı. Servetimin gerçek karşılığını hiçbir zaman tam olarak bilemem ama kavuşacağın servet asla erişemeyeceğin bir rakam olacaktır diye fısıldadı. Riskin önem ve boyutlarını düşünemezdi Wilson. Gerçek anlamda başına konan bir talih kuşuydu bu. Demek bu gece diye söylendi. Evet, bu gece. Nasıl, bir planınız var mı? Var, evet. Büromda çok düşündüm. Bugün Perşembe. Perşembenin ne önemi var? O her Perşembe gecesi Matthews Brilliant'a yemeğe gider. Şu Hint lokantasına mı? Evet, yerini biliyor musun? Southall'daki değil mi? Tas tamam öyle. İkinci Dünya Harbi sırasında Hindistan'da subay olarak görev yapmıştı. O tarihten kalma bir alışkanlıkla Hint yemeklerini sever, özellikle dansakı. Wilson hayretle bankacıya baktı. Bu kadar ufak ayrıntıları nereden bildiğini anlayamamıştı. Harrington devam etti. Gece 11.30'a kadar orada kalır, bu programı hiç değişmez. Çıktıktan sonra da Bloomsbury'deki malikanesine gider. Emin misiniz? Kesinlikle. Yanında kaç koruması olur? Genellikle 3 resmi koruması vardır fakat böyle özel zevklerini tatmin ettiği gecelerde kendisine yalnız şoförü refakat eder. Bunu sen de biliyorsun. Wilson başını salladı. Sonra durgunlaştı biraz. Sizce hangisi uygun? Hint lokantasının çıkışı mı yoksa Bloomsbury malikanesinin ıssız bahçe yolu mu? Bu senin takdirine kalmış bir konu ama bana sorarsan lokanta çıkışını tercih ederim. Wilson aklı karışmış bir şekilde sordu. Orası fazla kalabalık bir yer değil mi? Saat gecenin 11.30'unda mı? Harrington hafif mütebessim bakmaya devam ediyordu. Wilson, bankacının lokanta çıkışında eyleme girişmesinin uygun olduğunu ima etmeye çalıştığını anladı. Fakat hala içindeki endişeyi tam olarak yenememişti. Karanlık yaşamı boyunca bir yığın pis işe girmişti. Tabii cinayet de vardı bunların arasında ama bir bakanı öldürmeye hiç teşebbüs etmemişti. Sonunda hafifçe sırıttı o da. Kararını vermişti artık. Şayet başarı elde ederse gece yarısından sonra İngiltere'nin bir anda sayılı zenginlerinden biri olacaktı. İhtirasına yenik düştü. ''Yanımda her zaman bir 38'lik taşırım.'' dedi. Harrington fikri beğenmemiş gibi yüzünü ekşitti. ''Ateşli silaha sizce sakıncalı mı?'' Yaşlı adamın her haliyle açmazda olduğu pek belliydi. Başka çaresi yoktu ve gecenin bu saatinde kendinden başka işi teklif edecek bir kişi de bulamamıştı. Yine de yüklendiği işin çok riskli olduğunu sezinliyordu Wilson. Tamam dedi nihayet. Umarım her şey söylediğiniz gibi olur. Harrington rahatlamıştı. Ayırım sonu. Sayfa 492.